hırsta kalsın. Şimdi Yahudilere baktığımızda, Hristiyanlara baktığımızda, onlara inen kitaplara baktığımızda, aleykümselam ve rahmetullah, bir İncil'e bakıyorsunuz, İsa Aleyhisselam'ın göğe çıkışında 30-40 sene sonra, o Barnabas İncil'i var ya, 30-40 sene sonra bir havari tarafından yazıldığını görüyoruz. Musa Aleyhisselam'a indirilen Tevrat'ı ise hep ifsad etmişler. Hiç peygamberlerin sözü, yani beyanı dediğimiz, hikmeti dediğimiz, o sözle zapt edilmemiş, yazılmamış. Onlarda bir rivayet zinciri yok. Durum böyle olunca hep birbirlerine düşmüşler. Bir çelişki var. Kendi vahiylerinde bile, yani ellerindeki kitapta bile bir ittifaklar yok. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Hoş geldin Kamil. Ama bizim dinimizde ise, yani inen Kur'an'da ise, vahiy medlu ve vahiy gayr medlu dediğimiz yazılı ve sözlü vahiyde ise hep bir rivayet zinciri var. Peygamber Aleyhisselam'ın ünlü olması, Arap topluluğuna inmesi, oradaki bir müşriğin dahi kendine yalanı yakıştıramaması, o toplumun yazmayı değil kafasında meseleleri tutmayı, hıfzetmeyi bir adet sayan bir toplum olması, 200 senelik tarihi bile bir adam kafadan takır takır takır hiçbir kelime katmadan anlatır olması, onların edip olması, hepsinin şair olması, yani hepsinin kültürlü insanlar olması, Allah Azze ve Celle'nin o toplumu seçmesi, vahyin bir yerde korunması. Bakın, bütün gelen rivayetlere bakın, hepsinin rivayet zinciri var. Şimdi İslam düşmanları, özellikle Yahudiler, Hristiyanlar bizim dinimizi baltalamak için Kur'an'a saldırmazlar kardeşlerim. Önce sahabe arasına tağan oluştururlar. Bak, o şöyle demiş, bu böyle demiş. Şu şunu çekememiş, bu bunu çekememiş. Şöyle etmiş, böyle etmiş. Önce bunu gündeme getirirler. Sonra Ebu Hureyre'nin üzerine yüklenirler. Nasıl olur da bir adam 5376 tane hadisi rivayet edebilir? Düşünün kardeşlerim. Bir Kur'an hafızını düşünün. 6000 küsür ayet var. Halk arasında 6666 diyorlar ama ben bulamadım onu. 6300 küsür zannedersem, yanlış hatırlamıyorsam, bir sefer bir böyle bir tek tek bir saydıydık. Bir hafız bir sene içinde Kur'an'ı hıfzedebiliyorsa, bunu okuyabiliyorsa, Ebu Hureyre 4 sene Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında kalıp da bunları hıfzedemeyecek kadar mı? Amaç orada Ebu Hureyre'ye saldırma değil. Hadislerin üzerinde tağan oluşturma. Sonra öyle fikirler atmışlardır ki ortaya, işte hadis Kur'an'a arz edilir, uyarsa alırız. Veyahut haberi ehadse alınmaz, mütevatirse alınır. Yok nasihse mensuhsa böyle bir şey yoktur, Allah unutma tutmaz. Bunun gibi birçok pis fikirler atarak veyahut akla uymuyorsa, akla ve mantığa uymayan hadis alınmaz tipinde bir şeyler oluşturarak hep İslam'ın üzerinde tağan oluşturmuşlar. Ama kardeşlerim, Rabbim hepimize ilim versin, Rabbim cehaletimizi gidersin. Allah Azze ve Celle'nin kitabına gidin. Allah Azze ve Celle hangi meselede şüphedeysen, hangisinde ihtilafa düşmüşsen, muhakkak sana orada bir cevap veriyor. Hiç hadise gitmeden Allah'ın kitabına gidin. Düşünün, İnniniz cinniniz, inananınız küfredeniniz, hepiniz bir araya gelin diyor. Şüphedeyseniz bunun gibi bir kitap getirin diyor. Yani kıyamete kadar herkese burada bir meydan okuma var. Ondan sonra Allah'ın kitabına yaklaşırken öyle ölçüler koymuş ki kardeşlerim, onda ihtilaf yok. Kemale erdirilmiş. Eksik hiçbir şey yok. Gafil bırakılan yok. Çelişki yok. Yani bütün bu kaideleri koyduktan sonra adama soruyorsun, eksik bir şey var mı? Yok diyor. Gafil ihmal edilen bir şey var mı? Yok. Çelişki var mı? Yok. Birbirine tezat var mı? Yok. Bunlardan sonra birisi eğer dinde ihmal edilen, ya o gün bunlar yoktu, şimdi işte sigortaya, yani o gün dinde sigorta mı vardı? Bunun hükmü nedir gibi yaklaşanlar var. Duydunuz mu? Yani o gün Allah unuttu, haşa, Resulü söylemeyi unuttu. Bugün yeni yeni bir şeyler çıkmış da bunlara icmayla, kıyasla, bir şeylerle yaklaşma yollarına giden insanlar var. Halbuki kemale erdiğini iddia ediyorsan, aleykümselam ve rahmetullah kardeş, ihmal edildiğini eğer iddia ediyorsan, o zaman sen bir kere Allah'ın kitabına iman etmiyorsun. Allah Azze ve Celle öyle bir koymuş ki kaidelerini, temel taşlarını, Allah hepimize ilim versin, Rabbim hepimize mağfiret etsin, Rabbimizin ayetlerini hakkıyla okuyalım, inanın ne bir şek, ne bir şüphe, hiçbir şey kalmaz. Ki zaten Bakara suresinin hemen girişine bakarsanız, o inananlar için bir rahmettir diyor, şifadır diyor. Yol gösteren bir rehberdir diyor. Ama kardeşlerim, Allah'ın kitabına hakkıyla yaklaşılmazsa, doğru okunmazsa o ona büyük olur. O ona artık bir eziyet olur. Rabbim bize anlamayı nasip etsin. Her yerinde nereye bakarsanız öyle misaller vardır ki, okudukça insan öyle şeyler alır ki, yani Rabbimize ne kadar hamd etsek azdır. Bir konu bütünlüğüyle okuma, bir mesele siyakıyla, sibakıyla okuma, belli bir konu üzerinde okuma, kıssalar olarak okuma, kıssaların üzerinde düşünme, geçmişin haberlerini düşünme, hepsini ayrı ayrı ele aldığımızda Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın bizlere küçük demeden, büyük demeden her meseleyi aktarmışsa, bu bizim için çok büyük bir hayır vardır. Ama bizler tutar bunu kendi vahyimizden okumazsak, başkalarının yazmış olduğu art niyetli şeyleri okursak, bu bizim yakinimizi götürür mü? Götürür değil mi? İblis Adem Aleyhisselam'a yaklaştığında, Adem git şu ağaçtan ye, cennette ebedi kalacaksın deseydi, Adem iblise uyar mıydı? Uymazdı değil mi? Nasıl yaklaştı? Allah size bu ağaca yaklaşmanızı neden yasakladı bilir misin? Nasıl bir soru bu? Çürümüş, toz toprak olmuş, bunlar nasıl dirilecek? Nasıl bir soru? Teşvişli, şeytani, tereddüte götüren bir soru değil mi? Ve akabinde, eğer bu ağaçtan yerseniz cennette ölümsüz olacaksınız, melekler gibi yaşayacaksınız deyip Allah adına da yemin edince Adem'le Havva ne yaptı? Yasak ağaca yaklaştı. Aynen insanlar da bir şeyler anlatırken ilimle gelmiyorsa, delille gelmiyorsa, burhansız konuşuyorsa o söze icabet olunmaz kardeşlerim. Allah delille hareket etmeyi, Kur'an ve sünnete bakmadan gelen hiçbir haberi değerlendirmemeyi nasip etsin bizlere. Bakın Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, kişiye diyor her duyduğunu nakletme yalan namına kafidir diyor. Düşünün, insan birçok şey duyabilir değil mi? Ama bu duyduğunu hemen birilerine nakletme ona yalan namına kafidir. Onun için dinde ne gelirse gelsin bakılır. Kitap sünnete gidilir, doğruluğu tespit edilir, artık ona uyulur. Onun dışında ne gelirse gelsin, Kur'an ve sünnete uymadığı müddetçe itibar edilmez. Allah kendisine razı olsun. Ömer bin Abdülaziz'e Mutezile'den birisi geliyor. Gel diyor Ebu Said diyor. Seninle tartışalım din konusunda diyor. Aleykümselam ve rahmetullah. Amin. Ecmain. Ebu Said diyor ki ben diyor dinimi biliyorum diyor. Ben dinimi tartışmaya açmam ki diyor. Dinini kim tartışmaya açarsa çok fikir değiştirir diyor. Allah dinini tartışmaya açan değil, dinini öğrenmede gayret sarf edenlerden eylesin bizi. Düşünün kardeşlerim, sorun fıtriyse cevap da fıtridir. Sorun vahidense cevap da vahidendir. İbrahim Aleyhisselam'la Nemrut'un arasındaki kıssayı okuduk değil mi? Ben öldürür ve diriltirim diyor. Gelen rivayetlere bakıyorsunuz tefsirlerde. Kıtlık zamanı herkes Nemrut'a gidip bir şeyler istiyor. İbrahim Aleyhisselam'ın da geldiğini görünce vezirleri diyor ki bu halkın arasında insanları karıştıran, kışkırtan birisi diyor. Onu görünce Nemrut İbrahim'in yanına çağırıyor. Ve diyor ki bak diyor iki tane eve iki aileyi hapsediyor. Birine yiyecek su veriyor, birine vermiyor. Vermediği aile kısa bir süre sonra ölüyor. Bak diyor ben de öldürür diriltirim diyor. İbrahim Aleyhisselam benim Rabbim güneşi şuradan getirir. Sen de şuradan getirsene diyor. O zalim şaşırdı kaldı diyor. Bu nasıl bir söz kardeşlerim? İslam'ı hiçbir zaman masaya yatırmamak gerekiyor. Ne zaman sen inancını, değerini masaya yatırırsan işin biter. Masaya her zaman yatan küfürdür. İblis Allah'a delil getirmiş. Kaç para eder kardeşlerim? İblisin söylediği söz doğru değil miydi? Beni ateşten, onu topraktan yarattın. Beni önce, onu sonra yarattın. Nasıl ben ona secde ederim diyor. Hatırladınız mı ayet-i kerimelerde? Söz doğru bile olsa Allah'a delil getirilir mi kardeşlerim? Allah hepimize Rabbimizin indirdiğine uymayı nasip etsin. Aklı gelen vahye teslim edenlerden eylesin. Çünkü mükellefin ilk yapısı idrakla başlar. Sonra o akıl gelen vahye teslimiyetle devam eder. İsmail Lütfi Çakan hem Sofi'dir kardeşler. Onların Altın Oluk diye dergileri vardır, bir grupları vardır. Onlar genelde Bursa İlahiyette yapılanmışlardır. Felsefi akımları vardır. Felsefeye, kendilerine uymayan şeylerde hep inkara giderler. Güzel çevirmeleri vardır bunların. Altın Oluk diye bakarsanız klasik Hanefi mezhebiyle tasavvufu birleştirmişlerdir. Tabi Hanefi mezhebinde hatta bunu Hüsnü Aktaş da söyler. Hanefi mezhebinin itikadından birisi özelden bir kardeş soru sorduğu için cevap veriyorum kardeşler. Mürsel hadisler zayıflar arasında geçer. Onların Buhari'de 110 tane zayıf hadis olduğunu söylemeleri hep mürsel hadisin nakillerinden kaynaklanır. Mesela Buhari'de Ayşe annemiz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Miraç'a çıktığında yatağa dahi soğumamıştı diyor. Hatırladınız mı? Miraç bahislerini okursanız görürsünüz. Halbuki Miraç'a çıktığında Ayşe annemizden aleyhissalatü vesselam evli değildi. Ama Peygamber aleyhisselamın eşi olması hasebiyle ondan duyup da naklettiği için buna sahabenin mürseli denir. Ayşe annemiz de bunu çok yapmıştır. Ebu Hureyre de yapmıştır. İbn Ömer de yapmıştır. Allah onlardan razı olsun. Ama maalesef bazıları mürsel hadis işte raviye atlayarak peygamberi görmüş gibi rivayet eden hadislere denir kardeşlerim. Sahabenin mürseli vardır, tabiinin mürseli vardır. Mesela Allah kendisine rahmet etsin Hasan-ı Basri ben diyor falan savaşta 300 tane diyor sahabeyle birlikteydim falan savaşta diyor. Onlar yalan nedir bilmezlerdi diyor. Biz hadis rivayet ederken hep peygamberden duymuş gibi naklederdik diyor. Ama falan oğulları filan oğulları çıktı da senet zikretmek zorunda kaldık diyor. Bunlara hadis usulünde tek tek bakmak gerekir ama bazı taklitçiler bu hadislere umumen tariflerinde zayıf dedikleri için Bukhari'ye de Müslüm'e de böyle taan oluşturmaya çalışırlar. Kendileri mürseldir. Kendileri ehad kalır. Biz onları gale almayız. Evet. Rabbim hepimize mağfiret etsin. Güzel okumayı, güzel anlamayı Rabbim hepimize nasip etsin. Düşünün bir Bakara suresini okuyorsunuz. Bir kıble ayetini okuyorsunuz. Rabbimiz Subhanahu ve Teala sana inananla toplumun üzerinde geri dönenleri ayırt etmek için bir imtihan kıldım diyor. Hatırladınız mı ayeti? Ayet neden iniyor? Aleyhissalatü vesselam Medine'ye hicret ettiğinde 17-18 ay Mescid-i Aksa'ya doğru bir namaz kılıyor. Hatırladınız mı? İkide bir diyor biz senin başını göğe çevirdiğini görüyoruz. Çünkü aleyhissalatü vesselam Mekke'yi çok seviyordu kardeşlerim. Hatta ayrılırken ey Mekke Bukhari'yi okursanız ben seni çok seviyorum. Vallahi kavmin beni buradan çıkarmasaydı ben senden ayrılmazdım diyor. Medine'ye geldiğinde ise ya Rabbi Mekke'yi sevdirdiğin gibi Medine'yi de bana sevdir diyor. Atam İbrahim nasıl ki orayı harem kıldıysa benim için de burayı harem kıl. Avı avlanmasın, ağacı kesilmesin diyor. Ve Medine'de böyle ne yapıyor? Harem kılınmıştır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam hep Mekke'nin, Kabe'nin kıble olmasını arzuluyordu. Biz senin diyor ikide bir artık başını göğe çevirdiğini görüyoruz. Artık seni hoşlanacağın bir kıbleye çevireceğiz. Peki Mescid-i Aksa'ya doğru dön diye bir ayet var mı kardeşlerim? Var mı? Yok değil mi? Aleyküm selam ve rahmetullah. Selamette kardeş. Ama Mescid-i Aksa'dan Mescid-i Haram'a doğru dön emri var değil mi? Bakın bunların hepsi imtihan. Yine yanlış hatırlamıyorsam ya Haşır'da ya Fetih'te Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam oraya vardığınızda diyor o hurma dallarını kesin. Sahabeler bir kısmını kesiyor, bir kısmını bırakıyor. Kestikleri de Allah'ın emriyle, bıraktıkları da Allah'ın emriyle diyor. Allah hepimize güzel bir anlayış versin. İnşallah bunu müsait bir zamanda tabi baştan delilleriyle alıp işlersek çok çok fayda vereceği kanaatindeyim. Muhakkak ki fikri ayrılıklar Musa çatışmaya, kargaşaya, savaşlara kadar götürür. Çünkü toplumdaki iş bölümü ne kadar fazlaysa refah seviyesi de o kadar yüksektir. Ama inanç ne kadar ayrılmışsa o kadar kargaşa, o kadar insanların birbirine düşmesi söz konusudur. Düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam İslam'ı anlattığında gelin bir olan Allah'a ibadetlerinizde hiçbir şeyi eş koşmayın dediğinde ki bütün peygamberlerin daveti budur. O toplum ne dedi? Sakın ha Lat'ı, Menat'ı, Hubel'i, Uzza'yı bırakmayın. Yani biz şimdi ilahlarımızı birleyeceğiz mi? Onlar zaten namaz kılıyorlardı. Onlar zaten oruç tutuyorlardı Musa. Zaten hac ediyorlardı. Neden baba oğul karşı karşıya geldi? Allah hepimize güzel bir anlayış versin. Rabbimin razı olduğu dinini öğrenip yaşamayı nasip etsin. Bu olmazsa kardeşlerim hep akıl devrededir. Akıl da töreydi, ananeydi, atadan babadan gelen neyse ona uyar ve kuru kuruya iddiayla gelen vahye ne yapar? Karşı çıkar. Bu da birçok kargaşanın gündeme gelmesine sebep olur. Aleykümselam ve rahmetullah size de. Evet. Ebu Ammar bir Kur'an okusun inşallah. Bir dinleyelim. Sonra biz de yavaş yavaş kaçalım. Saat 1 oldu. Biliyorsunuz biz yaşlı adamız. Artık dede olduk. Torun sahibi olduk. Genç değiliz. Değil mi? Selahattin okuyacağım. Damat hakikaten üşütmüş herhalde. Bir de şey değişikliği, istirahat ediyor, yattı gitti. Mümkün değil Musa. Şimdi Rabbim Subhanahu ve Teala, yanlış hatırlamıyorsam Haşr 13-14'te onlar diyor Allah'tan çok sizden korkarlar. Böyledir. Çünkü onlar akıl etmez bir topluluktur diyor. Sen onları birlik, beraberlik içinde zannedersin. Halbuki onlar karma karışıktır diyor. İşlerindeki ihtiras had safhadadır diyor. Düşün mesela daha önceki kitaplara gidiyorsun. Bir Hanefi mezhebine, bir Şafii mezhebine. Aralarında o kadar çok ihtilafa gitmişler ki. Aleykümselam ve rahmetullah, hoş geldiniz. Yani anlatmakla bitmez. Onun için Allah Azze ve Celle, Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsanız ihtilaf ettiğiniz her meseleyi Allah'ın kitabına, Resulullah'ın sünnetine götürün diyor. Evet. Biz Ebu Ammar'dan bir Kur'an dinleyelim inşallah. Buyur Ebu Ammar. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.
Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.